Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bize rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Gönüllerimizi, yuvalarımızı, vatanımızı, İslam alemini feyziyle, bereketiyle, rahmetiyle sarsın, sarmalasın, doldursun. Her türlü şerlerden, afetlerden, savaşlardan biz mümin kullarını muhafaza buyursun. Muhterem dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından sabır örnekleri paylaşıyoruz ve bizim sabrımızı perçinleyecek, kuvvetlendirecek, yüreğimize teselli şebnemleri serpecek ve bizi hak yolunda sabreden, direnen, pes etmeyen, tahammüllü kişiler, şahsiyetler olmaya hazırlayacak, yönlendirecek Efendimizin güzel hallerini, örneklerini, sözlerini siz değerli dinleyenlerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. İşte Efendimiz Aleyhisselam, kendisi gerçekten değerli bir şahsiyet, üstün bir şahsiyet. Kendisindeki o olgunluktan, kemalden, tamlıktan, bütünlükten etrafındaki insanlara veren, onları da tamamlamaya çalışan, onları da bütünlemeye çalışan, onların eksiklerini gideren ve onları olgunluk ve kemal yolunda adım adım ellerinden tutarak ilerleten bir şahsiyet Efendimiz Aleyhisselam. Yani şu ifade tam da Efendimiz için kullanılması gerekir. Mürşidi kamil ve mükemmel. Kamil bir mürşit, kendisi zirvede bir mürşit, aynı zamanda başkalarını da kemale erdiren, tamamlayan bir doğru yol rehberi, irşat edici. Bu ifade, mürşidi kamil ve mükemmel ifadesi en güzel anlamda Efendimiz için kullanılır, kullanılması gerekir. Yani bir kitaplarımızda böyle bir kullanım yok ama düşündüğümüz zaman, yani biraz şöyle ifade üzerinde düşündüğümüz zaman bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü irşad etmek, doğru yolu göstermek demek, hak dini tebliğ etmek, o yolda insanlara yol göstermek demek, kendisinin de tabii doğru yol gösteren kişinin doğru olması lazım. Dolayısıyla irşad bakımından hem doğru yol üzere bulunma, hem de başkalarını o yola davet etme, o yolda yürütme, hem ahlaki hamide sahibi olma, hem başkalarını böyle bir ahlaka davet etme, sabrıyla, şükrüyle, cömertliğiyle burada gerçekten yüksek bir seviyede bulunmak gerekiyor ki bu seviye, en yüksek seviye bu anlamda Efendimiz'e mahsus olan bir seviyedir. Dolayısıyla Resul Efendimiz Aleyhisselam kendisi hep böyle insanların eziyetlerine katlanırdı. Yani ya Resulallah, işi bilen, bilmeyen, edebi gözeten, gözetmeyen çok farklı seviyeden kişiler geliyor. Sizin yanınıza, evinize geliyorlar. Daha sizi muhafaza altına alsak, korusak, hatta sizin oturacağınız yüksek bir yer yapsak, orada herkes hemen sizin yanınıza yanaşamazsa, sizin eteğinizi tutamazsa gibi teklifler de geliyor akrabalarından. Resul Efendimiz Aleyhisselam bırakın diyor, insanlar gelsinler diyor, ayağıma bassınlar diyor, eteğimi çeksinler diyor. Ben diyor, onlardan ayrı bir konumda yerde olmaktansa onların eziyetlerine katlanmayı tercih ederim buyuruyor ve gerçekten de katlanıyor. Dolayısıyla bize de öyle tavsiye ediyor. Yani kamil olun, olgun olun, insanlara zarar vermeyecek bir konumda olun, fayda sağlayacak bir konumda olun ve gücünüz yettiği kadar da insanlarla bir arada bulunup onların eziyetlerine katlanın diye tavsiye ediyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bu anlamda Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından şöyle bir misal anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ciyarhane'de Huneyn ganimetini bölüştürdüğü sırada insanlar kendini bilmezler. Bir manada cahiller, henüz imanın hazzına lezzetine ulaşamamış bazı kişiler Efendimizin üzerine yığılıp o kadar rahatsız ettiler ki Resul Efendimiz şöyle demek durumunda kaldı. Burada muhterem dinleyenlerimiz, tabi Resul Efendimiz 23 yıllık bir peygamberlik hayatı yaşıyor. Çok yoğun bir hayat, kesif bir hayat, dolu bir hayat, öyle söyleyeyim, her şeyiyle, ibadetiyle, cihadıyla, savaşıyla, ganimetiyle, insan ilişkileriyle, geleni, gideni, fakiri, zengini, yani Medine'de, Mekke'de 13 yıl, belki biraz daha ağır çekim bir hayat geçiyor Mekke'de. Ama Medine'ye geldiğimiz zaman orada o ağır çekimin süratlendiğini ve daha çok yoğun bir hayatın yaşandığını görebiliyoruz. Medine'de orada savaşlar yapılıyor, ganimetler alınıyor, onların paylaşılması yapılıyor. Ve zaman zaman da bu ganimetlerin paylaşımı sırasında pürüzler oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'a sataşanlar oluyor. Hatta peygamber ganimetleri taksim ederken haksızlık yaptı diyenler oluyor. Onunla ilgili ayet-i kerime geliyor. Ali İmran suresinin 161. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَغُلْ. Yani diyorlar ki peygamber ganimet taksim ederken haksızlık yapıyor, taraf tutuyor, verilmesi gerekene vermiyor, verilmemesi gerekene veriyor, birisine fazla birisine az veriyor tarzında henüz peygamberi tanımamış, dini tanımamış bazı insanlar böyle lakırdılar yapabiliyor. Ayet-i kerime de diyor ki hiçbir peygamberin böyle haksızlık yapması mümkün değil. Çünkü peygamber, Allah o peygamberlere haksızlık yapsınlar diye, adaletsizlik yapsınlar diye göndermedi. Eğer bir peygamber haksızlık yaparsa şu dünya üzerinde haksızlık yapmayacak kim olabilir? Hatta Efendimiz de öyle buyuruyor. Kendisine bu tür sataşmalar karşısında Resul Efendimiz buyuruyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Eğer ben Allah'ın peygamberi olarak haksızlık yaparsam, adaletsizlik yaparsam, yeryüzünde, dünyada acaba hakkaniyetle, adaletle davranacak başka kim olabilir? Efendimiz bunu söylüyor. Bu gerçek böyle olmakla beraber yine de insanlar Resul Efendimiz'e böyle rahatsız edici sözler söylüyorlar. Onu rahatsız ediyorlar, eteğini çekiyorlar, yakasını çekiyorlar. Böyle eziyetlerle karşı karşıya kalıyor Allah Resulü. Zaman zaman kalıyor, öyle söyleyelim. Dolayısıyla bu Huneyn ganimetlerinin bölüştürülmesi sırasında da yine öyle bir durum yaşanıyor. Neticede Resul Efendimiz Aleyhisselam şunu beyan ediyor. Buyuruyor ki Yüce Allah kullarından bir kulunu kavmine göndermişti. Bir peygamberi örnek veriyor. Kavmi onu dövmüşler ve başını da yarmışlardı. O kul ise hem alnından akan kanı eliyle siliyor hem de Ya Rabbi kavmimi affet çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar diyerek dua ediyordu. Ahmet bin Hanbel'de Müslim'de geçiyor. Burada da Resul Efendimiz Aleyhisselam kendini teselli ediyor. Yani daha önceki bahsettiğimiz bazı sözlerinde etrafındaki insanları, sahabeyi teselli ederken örneklerle burada da Efendimiz kendisini teselli ediyor. Diyor ki tamam siz böyle yapıyorsunuz ama sizin yaptığınızdan daha fazlasını yapanlar çıkmış. Dövenler, peygamberini dövenler, başını yaranlar çıkmış ama o peygamberlere sabretmişler. Hatta Ya Rabbim kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar, bilseler böyle yapmazlar diye örnek göstermiş. Kendisi onları örnek almış Ve bu şekilde de o kendini bilmez, cahil, cühele insanların kabalıklarını tedavi etmeye, onları törpülemeye, onları da salih iyi insanın haline dönüştürmeye gayret göstermiş sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, tabii ki Resul Efendimizin hayatının her karesi bir sabır örneğiyle dolu. Her tarafında bunu görebiliyoruz. Çok nümuneler var. Efendimiz Aleyhisselam'ın hastalıkları da olmuş. Yani biz nasıl bir peygamberden bahsediyoruz? Melek bir peygamber değil. Hiç hasta olmayan, hiç üşümeyen, hiç yanmayan, hiç böyle kendisine bir zarar gelmeyen, sanki insan olmayan bir peygamberden bahsetmiyoruz. Bizim gibi bir insan ama peygamber. Efendimizin hastalıkları da olmuş. Hasta olduğu zamanlar da olmuş. Ve hasta olan insanlar nasıl davranmalı, nasıl sabretmeli, onun da örneğini yine Efendimiz bize göstermiş. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz'i hastayken ziyaretine gittim diyor bu mübarek sahabi. Onun ne büyük acılara katlandığını bizzat gördüm. Baktım, çok ızdırabı vardı, hastaydı, ateşi vardı, ızdırabı vardı. Ve o halde Efendimiz'i gördüm, yatağında istirahat buyuruyorlardı. Sonra Ebu Said şöyle anlatıyor olayın devamını. Elimi Efendimiz'in üzerine koydum, alnına koydum veya yorganın üzerinden koydum. Hararetini yorganın üstünden hissediyordum. Yani öyle bir humma, öyle bir ateşli hastalık ki, yani derisi üzerine değil, yorganın üzerine koydum. Öyle bir yanma vardı ki, harareti vardı ki, sıcaklığını yorganın üstünden hissediyordum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ateşiniz, hararetiniz çok fazla. Efendimiz şöyle cevap verdi. Biz peygamberler böyleyiz. Belalar bize kat kat gelir, buna mukabil mükafatları da kat kat verilir buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, insanların en çok belaya maruz kalanları kimlerdir diye sordum Efendimizin bu sözü üzerine. Buyurdu ki peygamberler. Sonra kimler dedim, sonra salihler buyurdu. Yani kulluğu, manevi durumu yüksekten aşağı doğru olanlar böyle bir sıralama devam ediyor buyurdular. Ve peşinden de şu açıklamayı yaptılar. Onlardan biri fakirliğe öylesine müptela olur ki o peygamberlerden veya salihlerden kendini örten bir abadan başka, bir elbiseden başka bir şey bulamaz. Onlar sizin bolluğa sevindiğiniz gibi belaya sevinirler. Efendimiz böyle buyuruyor. Bunlar tabii herkesin yapabileceği, anlamak belki mümkündür ama herkesin yapabileceği şeyler değil. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda fakir olmak, zahiren malı mülkü olsa da gönül itibariyle, iç alem itibariyle Allah huzurunda hiçliğe bürünmek, ki gerçek budur zaten. Varlığa bürünmek değil, hiçliğe bürünmektir gerçek olan. Çünkü bizim bize ait olan hiçbir şeyimiz olmadığını biliyoruz. Gerçek olan bu. Ne bedeni varlığımız bizim, ne ruhi varlığımız bizim, ne elimizdeki malımız, mülkümüz, paramız bizim, hiçbirisi bizim değil. Bunlar emanet. Yani bizim hakiki, gerçek halimiz hiçliktir. Çünkü veren Allah'tır, alan O'dur ve elimizde hiçbir şey kalmayacaktır. Neticede canımız da kalmayacak, o da bedenimizi terk edecek, bedenimiz de kalmayacak, o da toprağa kurban vereceğiz ve toprak olacak. Elimizdeki malımız, mülkümüz de kalmayacak. Ölümümüzle beraber onların hepsini bırakıp gideceğiz. Doğrusu bu. İşte peygamberler, muhterem dinleyenlerim, peygamberler Allah'ın kendilerine nübüvvet verdiği, Allah'ın kendilerine takva verdiği, marifet verdiği, kendini tanıtmış olduğu bu şahsiyetler işin gerçeğini yaşıyorlar. Gerçeğini biliyorlar. Yani acınacak hal onların hali değil. Yani acınacak hal peygamberimizin fakirliği, peygamberimizin hastalığı, o peygamberlerin maruz kaldığı musibetler değil. Onlar bundan çok memnunlar ve Allah katında, Allah huzurundaki hiçliklerini hiçbir zaman unutmuyorlar. Dünyanın padişahı olsalar da böyle, olmasalar da böyle. Burada aldanan biziz ve acınacak halde olan bizleriz. Biz ki aldanıyoruz. Yoksa bakın diyor ki onlardan biri fakirliğe öylesine müptela olur ki kendini örten bir abadan, elbiseden başka bir şey bulamaz. İmtihan çünkü. Cenab-ı Hak imtihan ediyor kulunu. Onlar sizin bolluğa sevindiğiniz gibi belaya sevinirler. Kolay bir hadise değil. Cenab-ı Hak bize lütfuyla, keremiyle muamele etsin ve bizleri de kaldıramayacağımız yükler yüklemesin, kaldıramayacağımız imtihanlara tabi tutmasın. Bizim Cenab-ı Hak'tan istediğimiz budur. O bahsettiğimiz o yüce şahsiyetler, peygamberin hallerinden bahsediyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların hayatta başlarına gelecek büyük ve küçük musibetlere sabretmelerini ve Cenab-ı Hak'tan sevabını ummalarını istemiştir. Mesela iki sevdiğiyle Habibeteyni, bunun Efendimiz aleyhisselam iki gözünü kastediyor, kişinin iki gözünü kastediyor. İki sevdiğiyle, yani iki gözün alınması ile imtihan edilen kimselerden sabır gösterenlerin bedelinin cennet olduğunu müjdeliyor. Olabilir. Doğumdan ama olabilir insan. Doğduktan sonra engelli olabilir, ama olabilir. Böyle imtihanlara maruz kalan kardeşlerimiz olabiliyor. Allah korusun, bizim başımıza gelebilir. Bu bir musibettir. Bu bir imtihandır, iptiladır. Ne olacak? İsyan mı edeceğiz? Hayır. Bak Cenab-ı Hak, Efendimiz Aleyhisselam, çünkü ağır bir imtihan. Yani gözlerin alınması, kişinin görememesi, o nimetten mahrum kalması çok ağır bir imtihan. Cenab-ı Hak hiç kimseye vermesin ama örnekler var, görüyoruz. Orada Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kul buna sabrederse ister doğumdan olsun, ister daha sonra olsun, ya Rabbi beni böyle imtihana tabi tuttun, ben de buna sabrediyorum, senden cennet istiyorum derse diyor, o kulun diyor, Cenab-ı Hak onların bedeli olarak cenneti verir. Hatta muhterem dinleyenlerim, bir hadis-i şerif de var bununla ilgili olarak. Ben bu hadis-i şerifi ilk defa rahmetli Musa Efendi Üstadımızdan dinlemiştim. Böyle bir ikindi vakti Sultantepe'de devlet hanelerine bir grup ziyaretçi gelmişti. Talebeleri, kardeşleri gelmişti. İşlerinde bir de ama vardı. Geçmiş zaman tabii, epey bir oldu, belki 20 sene, 25 sene öncesi olan bir hadise. Bir ama vardı. Herhalde Allah alem doğuştan ama olan bir kardeşimizdi. O da Musa Efendi'yi sevenlerden, bilenlerden birisiydi. İkindi namazı kılındıktan sonra cemaate dönüp o ama kardeşimizi teselli ederek şöyle buyurmuşlardı. Ben bir hadis-i şerifte okudum, gördüm. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, eğer Cenab-ı Hak kulunu ama olmakla, yani iki gözünü almak suretiyle imtihan eder de o kul buna sabrederse, Cenab-ı Hakk'a sabreder, şikayetçi olmazsa, kıyamet günü dirilince, yani dirilip topraktan ayağa kalkınca ve gözleri açılınca bu amalar ilk defa Cenab-ı Hakk'ı görecekler, Cenab-ı Hakk'ın cemaline nazar edecekler buyurdu. Büyük bir imtihan ama büyük bir mükafat. O hadis-i şerif böyle. Yani gözlerini açar açmaz Cenab-ı Hakk'ın nazarına, Cenab-ı Hakk'ın cemaline bakmak çok büyük bir müjde. Buradaki Buhari'deki rivayette de onların bedelinin cennet olduğunu, Cenab-ı Hakk'ı bu şekilde sabredenlere cennet ikram edeceğini bildiriyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam hastalandığı zaman Allah Teala'ya hamd ve sena üzere bulunan bir kulun ölürse cennete gireceğini, şifa bulursa etinin daha hayırlı bir etle, kanının daha hayırlı bir kanla değiştirileceğini ve günahlarının da affedileceğini bildiriyor. Bu sebeple hastalıklara ve belalara Allah'tan ecrini umarak sabretmek gerektiğini Efendimiz bize öğretmiş oluyor. Bir ayet-i kerime de Nisa suresinin 123. ayet-i kerimesinde Hazreti Ebubekir Efendimizin de içerisinde bulunmuş olduğu bir olaydan bahsedilir. Bu ayet-i kerime geliyor. Ayet-i kerime şöyle: Estağfirullah, men ya'mel su'en yücze bihi ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Kim bir kötülük, günah işlerse mutlaka o kötülüğünün, günahının karşılığını bulur, cezasını çeker ve Allah'tan başka da kendisine bir veli, sahip ve yardımcı bulamaz. Böyle bir ayet-i kerime. Nisa 123. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime Efendimiz'e geliyor. Efendimiz Aleyhisselam etrafında insanlar var. Ebu Bekir Efendimiz de var. Diyor ki, ey Ebu Bekir, ben sana bir ayet-i kerime söyleyeceğim. O ayet-i kerimeyi okumanı senden isteyeceğim. Yani sana okuyacağım ayet-i kerimeyi, senin tekrar etmeni, okumanı senden isteyeceğim. Buyur ya Resulallah diyor. Efendimiz Aleyhisselam ayet-i kerimeyi okuyor. Estağfirullah. Men ya'mel su'en yücze bihi ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Kim bir kötülük yaparsa, günah işlerse mutlaka onun cezasını görür. Ona karşılık bir ceza görür. Ve Allah'tan başka da ona yardım edecek, ona sahip çıkacak kimse olamaz. Ebu Bekir Efendimiz bu ayet-i kerimeyi Efendimiz'den duyuyor, ezberliyor, zihinde şöyle hazırlıyor, okumaya başlıyor. Estağfirullah. Men ya'mel su'en yücze bih diye okur okumaz yüzü sararıyor ve olduğu yerde çöküp kalıyor. Tabii Resul Efendimiz hemen gibi, ya Ebu Bekir ne oldu? İşte bir kalbine mi bir şey oldu? Bir ağrı mı geldi? Bir niye böyle hemen sarardın, yere çöktün? Yani hasta mı oldun? Bir hastalık mı söz konusu oldu diye söyleyince diyor ki, ya Resulallah hayır. Hasta falan değilim. Bana bir şey olmadı. Esas beni etkileyen bu ayeti kerime oldu. Bu ayet beni çok etkiledi. Adeta böyle bir ok gibi yüreğime saplandı. Ne oldu, böyle oldu ey Ebu Bekir? Diyor ki, ya Resulallah, ayeti kerime yani su'en diyor, bir günah, herhangi bir günah, herhangi bir kötülük, bunu işleyen mutlaka karşılık ceza görecek diye efendim söylüyor. Biz tepeden tırnağa hata doluyuz. Hep yanlış yapıyoruz. Haksızlık yapıyoruz, günah işliyoruz, bilerek bilmeyerek bir sürü günahlarımız oluyor. Dilimizden, gözümüzden işlediğimiz oluyor. Eğer bizim işlediğimiz her bir kötülüğe, her bir hataya Allah bunların hesabını tutar da cezasını verecek olursa, hiç kimsenin kurtulması mümkün değil, ben de kurtulamam diyor. Hiçbirimiz kurtulamayız. Dolayısıyla bu ayet bana çok ağır geldi. Efendimiz buyuruyor ki, Ebu Bekir, aslında senin anladığın bana doğru. Yani ayet-i kerime senin anladığın şekilde ifade ediyor durumu. Ama şu gerçeği de size açıklayayım ki, mutlaka yapılan günahlar onun bir cezası olur. Ama Cenab-ı Hak mümin kuluna dünyada bazı sıkıntılar verir. Yani hastalık olur, imtihanlar olur, kendisi, evladı, malı, mülkü neyse, ağrısızısı, o yapılan imtihanlar, çekilen acılar ve gelen musibetler, bunlar vasıtasıyla Cenab-ı Hak mümin kulunun bütün günahlarını döker, affeder. Bunlar kefaret olur ve onu en son vefat ederken tertemiz hale getirir ve onu temiz bir şekilde diğer aleme, ahiret alemine intikal ettirir. Orada da artık mümin kul ceza görmez. Yani günahları bağışlanmış olarak diğer tarafa geçtiğinden dolayı da ceza görmez, onları dünyaya çekmiş olur. Dolayısıyla bu ağrılar, sızılar, bu imtihanları bu şekilde dikkate almak lazım. Ama iş diyor kafire gelince diyor, kafirin iman olmadığı için dünyada çektiği sıkıntılar yanına kâr kalır. Ahirette de yine o küfrünün, inkarının cezasını çeker diye müjdeliyor. Böyle olunca Ebu Bekir Efendimiz şöyle bir rahatlıyor. Yüzünün sarartısı gidiyor, yere pembemsi bir renk geliyor ve yavaş yavaş ayağa kalkıp tekrar ayet okumaya devam ediyor. Dolayısıyla buradaki Efendimizin bizi teşvik ettiği sabırlar hep yani gerekli olan, sabretmek gerektiği olan durumları bize örneklendirmiş oluyor Resul Efendimiz. Mehmet Akif, merhum hasta için üzülen ve kendini harap eden bir kimseyi teselli ederken, aynı zamanda sabrın insanın mantığını, yani sabretmenin ne kadar önemli olduğunu ve insan insan yapan şeyin de esas sabır olduğunu bir beytinde diyelim, beyitlerinde, mısralarında şöyle dile getiriyor. Bir hasta ziyareti yapıyor Mehmet Akif. Diyor ki, dedim nedir bu senin yaptığın, düşünsene bir. Bırak şu hastayı artık biraz da kendisine. Ne çare, hükmü kader, akıbet zuhura gelir. Cenaze şekline girmekte böyle fayda ne? Senin bu yaptığın Allah'a karşı isyandır. Asıl felakete sabreyleyenler insandır diye hastalığını şikayet eden birisine sabır telkin ediyor ve esas sabredenler insan olur, sabretmeyenler insanlık vasfını kaybetmiş olur. Dolayısıyla Allah'a karşı isyan etmeye gerek yok, sabırlı olmak gerekir diye hastaya böyle bir telkinde bulunuyor. Yine insana hastalıklara, felaketlere sabretmenin cenneti kazanmada yardımcı olduğunu belirten bir olay İbn Abbas radıyallahu anh, Ata bin Ebi Rabah'la alakalı arada geçen konuşma bize bunu örneklendiriyor. İbn Abbas radıyallahu anh, Ata bin Ebi Rabah'a, sana cennet ehlinden bir kadın göstereyim mi? Diyor. O da evet göster cevabını veriyor. Bunun üzerine İbn Abbas şöyle devam ediyor. İşte şu siyahi kadın var ya, o Resulullah'a gelip, ben Sara nöbeti geliyor bana, Sara hastalığına tutuluyorum. O nöbet gelince de üstümü başımı açıyorum, Allah'a benim için dua ediver diye efendim geliyor, halini Efendimiz'e aktarıyor böyle bu kadıncağız. Efendimiz de diyor ki, dilersen sabret, sana cennet verilsin, dilersen şifa verilmesi için Allah'a dua edeyim. Buyurunca kadın, öyleyse sabredeceğim ancak üstümü başımı açmamam için dua ediver dedi. Efendimiz de o şekilde dua etti. Dolayısıyla burada da efendim yani kadıncağızın o teslimiyet hali, yani şunu söyleyebilir, yani ya Resulallah dua et şahs olmayayım diyebilir ama Resul Efendimizin o müjdelemesine ne kadar iman ediyor, ne kadar güveniyor, bağlanıyor. Sadece üstüm açılmasın, bu bana yeter, yine hasta olayım, o devam etsin ama buna sabretmem karşılığında Cenab-ı Hak bana cenneti versin diye o cennet talibi olması, cennete istemesi burada bizim için çok güzel bir örnek teşkil ediyor muhterem dinleyenlerimiz. Kıymetli dinleyenlerim, bugünkü programımızın da bu şekilde sonuna yaklaşmış oluyoruz. Cenab-ı Hak bizi kulluğun her amelini, her ahlakın her güzelliğini yapabilmeyi, öğrenebilmeyi, onları yerli yerince yüksünmeden, zorlanmadan yerinde böyle tıkır tıkır yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Güzel kul eylesin hepimizi inşallah. Bu duayla tekrar hepinize hürmetlerimi sunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.